Allah kullarını darlık ve zorlukla da, bolluk ve rahatlıkla da imtihan eder. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu her ümmete bir Resul göndererek kurtuluş ve izzet yolunu göstermiştir. İnsanları, mustazafları, zillet, sömürü, esaret ve adaletsizlikten kurtarıp izzet, adalet ve hürriyete ulaştıracak şeytan, heva ve tağutların egemenliğindeki karanlıklardan alıp, vahyin hakimiyetindeki aydınlığa çıkaracak hak yolunun ölçü, hüküm ve ilkelerini bildirmiştir. İşte kullarının hidayeti için rehber ve şahit örnek olarak kitap ve Resul gönderen Rabbimiz, kullarını darlık ve zorluklarla da, bolluk ve rahatlıkla da imtihan eder. Her iki halde de imtihanı kaybetmeleri için hemen şeytan devreye girer ve yaptıklarını süslü göstererek onları isyana yönlendirir. Allah Celle Celaluhu kullarına darlık ve sıkıntılar verip hidayete yönelmelerini ister. Şeytan ise yaptıklarını süsleyerek bundan alıkoyar. Rabbimiz kurtuluş yolunu göstermek üzere kitap ve Resul gönderdiği toplumlara türlü zorluk ve sıkıntılar vermek suretiyle de onların Resullerin mesajına kulak verip yalnız Allah'a kulluğa dönüş yapmalarını kolaylaştırmak istemiştir. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de Resuller gönderdik. Resullerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. En'am suresi 42. ayet-i kerime. Biz hangi memlekete bir Resul gönderdiysek oranın halkı yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka onları dayanılmaz bir darlık, yoksulluk, zorluk ve sıkıntıyla yakalayıvermişiz. Araf suresi 94. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bu tür toplumların uğratıldıkları felaket ve sıkıntılara Firavun ve kavminin ileri gelenlerinin kıssasında belirgin bir örnek vermektedir. Andolsun ki biz Firavun oğullarını ola ki akılları başlarına gelir diye yıllarca süren kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Araf suresi 130. ayet-i kerime. Onlar bir iyilikle karşılaşınca bu kendimizden kaynaklanıyor derler. Fakat eğer başlarına bir kötülük gelecek olursa bunu Musa ile arkadaşlarının uğursuzluğuna yorarlar. Biz de onlara ayrı ayrı birer mucize olarak su baskını, çekirge sürüsü, zararlı böcek salgını, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de burun kıvırarak günahkar bir toplum oldular. Araf suresi 131-133. ayet-i kerimeler. Bütün bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere Allah Celle Celaluhu batıl yoldan yani şeytana, tağuta ve hevaya kulluk yapmaktan kurtulup hak yoluna dönsünler, akılları başlarına gelsin, Allah'a sığınıp tövbe etsinler, hallerini sorgulayıp Allah'a yalvarsınlar diye onlara belalar, sıkıntılar gönderdiğini bildiriyor. Amaç, fesada ve fucura yönelen fıtratın bu sıkıntılar ve zorluklar vesilesiyle halini sorgulayıp Rabbine dönmesini temindir. Aslında insanın ve fıtratın daha zor olandan daha kolay olana yönelmesi sağlanmak istenir. Çünkü fücura yönelmek ve batıl yollarda olmak fıtrata aykırı ve zor olan iken, bütün evrenin ve fıtratın hak üzere yaratılmış olmasından dolayı fıtrata uyumlu olan hakka yönelmek ve hak yolda yaşamak çok kolay olandır. Ancak şeytanın süslü göstermesi, fücuru tercih eden hevanın fıtrata hükmetmesiyle ve yapılan hak uyarıları dinlemeyip şeytana uyanlara Rabbimizin zor olanı kolaylaştırması sonucunda insanların çoğunluğu, hatta Müslümanım diyenlerin bile çoğunluğu şeytanın adımlarını izler. Şeytanın aldatmasıyla onun vaatlerine kanıp zor olanı tercih ederler. Sonuçta da Allah'ın zorluk ve sıkıntılar imtihanında sınıfta kalıp tövbe etmeye yönelmezler. Halbuki Allah Celle Celaluhu tövbeleri kabul etmek üzere kendisine sığınıp yalvaranlarını istemektedir. Şehvetlerine uyan şeytan ile onun cinler ve insanlar içindeki dostları ve işbirlikçileri ise insanların tövbe etmek yerine büyük bir sapma ile sapmaları için uğraşırlar. Allah tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetleri ardınca gidenler ise sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler. Nisa suresi 27. ayet-i kerime. Rabbimiz bu darlık ve sıkıntılar sonrasında bile tövbe etmemelerine ve sebebine şu ayetiyle dikkat çeker. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp tövbe etselerdi ya, fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. En'am suresi 43. ayet-i kerime. Hiç değilse böyle bir durumda iken yalvarıp yakarmaları gerekmez miydi? Ama gelin görün ki bunların taşlaşmış kalplerini bu belalar, musibetler, darlık ve zorluklar bile harekete geçiremedi. Yumuşatamadı ve Allah'a döndüremedi. Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu başlarına gelenleri farklı biçimde yorumlattı. Mesela Ad kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi, Eykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar ve ibret alıp düşünerek hallerini sorgulama gereği duymadılar. Şeytan ibret almalarını engelledi. Amellerini, yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Ve onlar şeytana uyup saptıkları halde kendilerinin doğru yolda ve Müslüman olduklarını sanmaya devam ettiler. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 36-37. ayeti kerimeler. Tıpkı bugün Müslüman olduğunu iddia eden şeytanın adımlarını izleyenlerin sekülerleşme sonucu hevayı esas alıp her türlü batıl ameli yaptıkları halde kendilerini en iyi Müslüman biziz dedikleri gibi davrandılar. Günümüz Müslümanlarının şeytana uydukları halde kendilerinin doğru yolda olduklarını sandıkları gibi. Ad kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi, Eykeliler de aynı şeytani yönlendirme sebebiyle hayatlarından, durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızda? İşte kulluk budur, işte İslam budur. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz. Bizler Allah'ın razı olduğu hayat yaşıyoruz dediler. Şiddet, zorluk, sıkıntı ve belalar akıllarını başlarına getirmeye, gözlerini açmaya, taşlaşmış kalplerini yumuşatmaya yetmiyor. Şeytan arkalarında yer alıp içinde bulundukları sapıklık ve serkeşliği süslü gösteriyordu. Oysa zorluk ve sıkıntılar Yüce Allah tarafından kullara yönelik bir sınamadır. Aslında ders alıp hallerini sorgulayarak tövbe etmelerine önemli bir vesile olmak bakımından da çok büyük bir lütuftur. Diri olanları uyandırır, gönüllerinin kapılarını açar ve onları Rablerine döndürür. Ama şeytanın ardına düşmüş ve onun süslü göstermesiyle halini sorgulama ihtiyacı duymayan ve tövbe etmeye yönelmeyen zalimler ise isyanlarında inat ederek azaba sürüklenirler. Zorluk imtihanında sabredip Allah'a sığınmayanlara bolluk imtihanı gelir ve kaçınılmaz sona hüsrana sürükler. Rabbimizin Kur'an'da haberlerini anlattığı helak edilmiş toplumlar, sıkıntı ve zorluklardan hiçbir şekilde yararlanmamışlar, Allah'ın huzurunda eğilmemiş, şeytanın kendilerine çekici süslü gösterdiği isyanlardan ve günahlarından dönmemişler, tövbe etmemişlerdir. Bundan sonra Yüce Allah onlara süre tanıyor ve bolluk içinde kendilerini yavaş yavaş acı sonlarına yaklaştırıyor. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca bütün nimetlerin kapılarını yüzlerine açtık. Nihayet sahip oldukları nimetler yüzünden şımarıklığa kapıldıklarında kendilerini ansızın kıskıvrak yakalayıverdik de bütün ümitleri suya düştü. Böylece alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu. En'am suresi 44-45. ayet-i kerimeler. Yüce Allah kullarını şiddet, sıkıntı ve zorlukla imtihanına tabi tuttuğu gibi bolluk ve rahatlıkla da imtihan etmektedir. Ancak bolluk ve rahatlıkla imtihan zorluk ve sıkıntı imtihanından daha zor ve daha çetin bir imtihandır. Rabbimiz emrine uyanları ve isyan edenleri aynı düzeyde hem bununla hem de onunla denemektedir. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. İsra suresi 83. ayeti kerime. İnsan nimeti vereni hatırlayıp ona hamd ve şükretmediğinde bu nimet onu azdırır ve şımartır. Sıkıntıdayken Allah'a bağlanmakla ile sıkıntı halinde ümit sahibi olur. Allah'ın rahmeti ve lütfu ile gönül huzuruna kavuşur. Olayları iyi biçimde yorumlar ve kendisine bir takım müjdeler çıkarır. İşte burada da imanın değeri hem darlıkta hem de bollukta neden olduğu rahmet ortaya çıkmaktadır. Mümin şiddet, sıkıntı ve zorlukla sınandığı zaman sabreder, bolluk ve rahatlıkla sınandığı zaman da şükreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ne güzel müminin her hali iyilikten ibarettir ve bu durum sadece mümin için geçerlidir. Kendisine bolluk isabet ederse şükreder. Bu onun için iyiliktir. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa sabreder. Aynı şekilde de bu da onun için iyiliktir. Müslim. Resulleri yalanlayan ve Yüce Allah'ın burada onlara ilişkin haberleri anlattığı bu toplumlara gelince, kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında ve Yüce Allah onların yok olacaklarını, bolluk ve sıkıntıyla sınamanın onları Allah'a yakarmaya yöneltmeyeceğini bildiğinden her şeyin kapısını üzerlerine açmış, böylece onları bu imtihandan sonra yavaş yavaş sonlarına yaklaştırmıştır. Bütün nimetlerin kapılarını yüzlerine açtık. Nihayet sahip oldukları nimetler yüzünden şımarıklığa kapıldıklarında kendilerini ansızın kıskıvrak yakalayıverdik de bütün ümitleri suya düştü. Onları artık iyilikler ve rızıklar her taraftan bürümüştür. Onlar ise şükredecekleri yerde oyun ve eğlenceye dalarlar. Ne şükrediyorlar ne de öğüt alıyorlar. Kalpleri nimetleri vereni anmak, ondan korkup sakınmak duygusundan soyutlanmıştır. Bütün ilgilerini zevk ve sefaya özgü kıldılar ve tamamen ihtiraslara teslim oldular. Bu durumu kalplerin ve ahlakların bozulmasından sonra düzen ve sistemlerin bozulması takip etti. Bunlar da hayatın tümden bozulması gibi doğal sonuçları doğurdular. Bu noktada değişmez yasanın uygulama zamanı geldi ve derin bir gaflet ve sarhoşluk içinde oldukları bir sırada ansızın yakalanıverdiler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. Kasas suresi 58. ayeti kerime. Buna müstahak olan toplumlar son derece şaşkın durumdadırlar. Tüm kurtuluş ümitleri suya düşmüştür. Ne tarafa yöneleceklerini düşünmekten bile acizdirler. Bir de bakıyoruz, tek bir kişi kalmaksızın tümden yok oluvermişler. Zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu. Burada zalimlerden maksat müşriklerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim genellikle şirki, zulüm, müşrikleri de zalim olarak ifade etmektedir. Şirk büyük bir zulümdür. Rabbimiz zenginlikten şımaran zalimleri nasıl helak ettiğine dair bir somut örnekte Karun'dan bahseden ayetlerde vermektedir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak için güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Kasas suresi 76. ayeti kerime. İmtihan sebebiyle verilmiş olan iktidar, mal ve servet onun azgınlığını arttırmış ve bunları kendi bilgisi, gücü ve çabasıyla elde ettiğini ileri sürüp şımarmış, böbürlenmiştir. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Kasas suresi 78. ayeti kerime. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Adamları da Allah'a karşı ona yardım edebilecek değildi. Kasas suresi 81. ayeti kerime. Bir diğer ayette de Rabbimiz şu açıklamayı yapmaktadır. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına itaati iyilikleri emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. İsra suresi 16. ayeti kerime. Yüce Allah son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gönderilişinden sonra kökten yok etme azabını kaldırmışsa da geride birçok azap türü kalmıştır. İnsanlık özellikle her şeyin kapıları yüzlerine açılan toplumlar geniş üretim imkanlarına ve bol rızık ortamına rağmen bu azapların birçoğunu tatmaktadır. Psikolojik azap, ruhsal mutsuzluk, cinsel sapıklık ve ahlaksal çöküntü gibi günümüzde toplumların karşı karşıya kaldığı hastalıklar, üretime, refaha ve zenginliğe baskın çıkacak gibi. Neredeyse hayatı bütünüyle huzursuzluk, bunalım ve mutsuzluğun kıskacına sokacaklar. Bütün bunlar sadece yolun başlangıcıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona isyan etmesine rağmen Yüce Allah'ın bir kula dünya nimetlerinden sevdiği şeyleri verdiğini görürsen, bu onu yavaş yavaş sona yaklaştırma amacına yöneliktir buyuruyor. Ardından Enam suresi 44. ayeti okuyor. Hüsrandan kurtuluş için zorlukta da rahatlıkta da şeytanın ihvasından korunmak ve ilahi yardımı hak etmek gerekir. Günümüzde de Müslüman olduklarını iddia eden toplumlarda dahil olmak üzere insanların büyük ekseriyeti zorluk ve sıkıntı hallerinde sabır ve tövbe ile Allah'a sığınıp hallerini sorgulayarak ıslah edici çabalar gösterecek yerde şeytanın yönlendirmesiyle isyanlarında ısrar etmeyi tercih edip helake doğru sürüklenmektedirler. Halbuki Rabbimizin beyan ettiği üzere her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 5. ayeti kerime. Yani zorluk ve sıkıntıların rahminde kolaylığın tohumları bulunmakta olup, Bu tohumlar ancak zorluk ve sıkıntılara karşı sabır ve tövbe ile Allah'a sığınıp ıslah çabası gösterildiğinde yeşermeye başlayacaktır. Bolluk, rahatlık ve zenginlik dönemlerinde ise insanların ve Müslümanım diyenlerin çoğunluğu bu sefer de bu rahatlık, zenginlik ve imkanları kendi çabaları, kendi bilgi ve becerileri ile elde ettikleri zannına kapılıp bunun bir imtihan olduğunu idrak etmezler. Böbürlenip müstağnileşirler. Bu imkan, zenginlik ve nimetleri bir imtihan meselesi olarak lütfeden Allah'ı ve ona şükretmeyi unutup dünyevileşerek kapitalizmin ölçüsüz kazanma hırsı ve azgın tüketim kültürü içinde şeytan ve hevalarının güdümünde sufli bir hayata yönelmek suretiyle kaçınılmaz son olan hüsrana doğru sürüklenirler. Halbuki lütfettiği nimetler sebebiyle Allah'a şükrederek kazançlarını helal yoldan elde etselerdi ve bu kazançlarını da helal yolda Allah yolunda harcayabilselerdi, bu hal onları hüsrandan koruyacak, kurtuluşa taşıyacaktı. Bu sebeple şeytanın sıkıntı ve darlıkta sabredip tövbe etmekten alıkoymasından, bolluk ve zenginlik anında ise bunu Allah'tan değil de kendi nefsinden bilip böbürlenmeye ve müstağnileşmeye yönlendirmesinden korunmak gerekir. İnsanlar içinden Hakk'a şahitlik yapacak ve Allah'ın hükmüyle adaletle hükmedecek bir vasat ümmetin çıkması ve insanlığa hayırlı bir örneklik ve önderlik oluşturması söz konusu olmadıkça insanlık, şeytanın yolunda heva ve zanna dayalı batılın farklı versiyonlarının tahakkümü altında kalacaktır. Bunun sonucunda iktidarı, zenginliği ele geçiren azgın tağutların heva ve zanna dayalı şirk hükümleriyle hükmetmeleri sebebiyle sömürü ve adaletsizlikler, ahlaksızlıklar, hukuksuzluklar ve bunalımlar, ekinin neslin helakı ve hüsran kaçınılmaz sonuç olacaktır. Yüce Allah'ın batılı yok etmeye ilişkin kanunu, yeryüzünde hakkın bir ümmet tarafından yaşanması şartına bağlıdır. Önce İslam'ı hayatında uygulayarak insanlık için vahye şahitlik sorumluluğunu yerine getirecek bir vasat ümmet, bir toplumsal model ortaya çıkarak Allah'ın vaat ettiği ilahi yardımı hak edecektir. Allah'ın vaat ettiği yardımı hak etmek için ise samimi bir teslimiyetle Allah'a teslim olup Allah'ın dininin yardımcıları, Allah yolunun fedakar hizmetkarları olmak gerekmektedir. Eğer sorumluluklar yerine getirilerek Allah'ın yardımına müstahak hale gelinirse, Rabbimiz vaat ettiği yardımın çok yakın olduğunu bildirmektedir. Resul ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet-i Kerime. İşte ancak bundan sonra zorluk ve sıkıntılara sabredip direnmenin ve tövbe edip Allah'a sığınarak, ona teslim olup onun hükümlerini hayatımıza hakim kılmanın sonucunda Yüce Allah yardımına müstahak olan hak ehli adanmış müminler topluluğunu kullanarak hakkı batılın üzerine atar. Onu paramparça eder. Böylece hak ehli muvahhid kadroların bütün insanlığı kurtaracak olan Allah'ın hükümlerinin hakimiyetini sağlamaları sonucunda batıl yok olup gidecektir. Sonuçta da hakkın hakimiyeti sağlanınca batılın, şirkin hakimiyetinin kaçınılmaz sonu olan haksızlık, zulüm ve sömürü bitecek, barış ve adalet egemen olacaktır inşallah. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayet-i Kerime. Hak Allah katındandır. Allah, hakkı kendisinin isimlerinden biri kılmıştır. Allah ise diri ve kalıcıdır, bakidir. Batılın ardında ise şeytan vardır. Şeytani iktidar vardır ve geçicidir. Yok olmaya mahkumdur. Ancak Allah'ın verdiği söz haktır ve doğrudur. Allah'ın iktidarı daha güçlüdür ve kalıcıdır. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar, bir de bakarsın yok olup gitmiştir. Enbiya Suresi 18. Ayet-i Kerime. Müminlere deniliyor ki, eğer hak safında yerinizi alır, Allah'ın istediği kullar olursanız, Allah'ın istediği bir hayatın sahibi olursanız, Allah hakkı batılın üzerine öyle bir vurur ki, o köpük ve cüruf mahiyetinde olan batıl, çok kısa bir zaman içinde yok olup gider. Çünkü batıl, arizidir, kabuktur, köksüzdür, gelip geçirdidir. Gücü, kudreti, otoritesi yoktur. Ama hak hiçbir zaman batıla benzemez. Hak bu kainatın tabiatında, varlığın fıtratında köklü olan bir esastır. Batıl gibi arizi, gelip geçici değildir. İşte bu alemin yaratılış gerçeği budur. O halde hak taraftarları tembelce oturup hiçbir iş yapmadan, hiçbir çaba göstermeden Allah'ın kanununun gerçekleşeceğini beklememelidirler. Çünkü onlar bu durumda hakkı temsil edemedikleri gibi hakkın taraftarları da sayılamazlar. Bu yüzden Allah'ın vaat etmiş olduğu ilahi yardımı da hak edemezler. Onlar sadece yerlerinde oturan uyuşuk tembellerdirler. Yeryüzünde tağutlaşarak ilahlık taslayanların ilahi hakimiyeti gasp etmelerini önleyen ve arzda Allah'ın hakimiyetini yerleştirmek üzere hareket eden bir ümmet ortaya çıkmadıkça hak gerçekleşmez. Rabbimiz insanlığa vahyin şahitliğini, örnekliğini yapacak bu model ümmetin, hakkı temsil edip ilahi yardıma müstahak olacak vasat ümmetin ortaya çıkarılmasına bizleri vesile kılsın ve bu konudaki sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Yazan Mehmet Pamak.